Kitabın adı İnsanları Seveceksin. Yazarı Erich Maria Remarque. 39. ayrım. Steiner damarlarının eriyip açıldığını, kanının çağıldayan berrak akıntıya karışıp daha kuvvetli olarak geri döner gibi olduğunu hissetti. Elleri kendi ellerine benzeyen ve vahşi suların baharda buzları eritmesi gibi vücudundan kopardığı parçaları alıp götüren bu anaforlar içinde kaynayan akıntı onu karşıdan doğru uzanan tanımadığı ellere doğru sürüklüyor ve bu uçsuz bucaksız tek gecenin içindeki candan bağlılığın avare saadetini, hülasa ne varsa hayatını kaybolmuş yılları, sevginin parlaklığını ve çöküntünün ötesinden tekrar dönüleceği hakkındaki derin inancı getirip göğsüne bırakıyordu. 20. Steiner gideceği yere sabahın 11'inde vardı. Valizini bagaja teslim etti ve hemen hastaneye yollandı. Şehir görmüyordu. Sadece iki yanından geçip ileri doğru sürüklenen insanlar, arabalar ve evler seli vardı. Büyük ve beyaz binanın önünde durakladı. Bir an tereddüt etti. Geniş cümle kapısına, kat kat ve bitip tükenmeyen sıralar halinde pencerelere hayretle baktı. Şu binanın herhangi bir köşesinde. Fakat belki de artık iş işten geçmiştir. Dişlerini sıktı ve adımını içeri attı. Müracaat kaleminde ziyaret saatini öğrenmek istiyorum dedi. Hemşire kaçıncı sınıfınkini diye sordu. Bunu ben de bilmiyorum. İlk defa geliyorum. Kimi görmek istiyorsunuz? Bayan Marie Steiner'i. Hemşire lakayt bir tavırla kalın bir defteri açtığı zaman Steiner bir an hayret etti. O Steiner ismini duyunca hemşirenin havaya sıçrayacağını ve herhangi birini, bir polisi, bir nöbetçiyi çağıracağını veyahut da bu bembeyaz salonun çöküvereceğini hemen hemen de beklemişti. Hemşire defterin yapraklarını çevirerek birinci sınıf müşteriler için ziyaret saati serbesttir dedi ve araştırmaya devam etti. Steiner birinci sınıf olmamalı diye mukabele etti. Belki üçüncü sınıf. Üçüncü sınıf için ziyaret saati 3'ten 5'e kadardır. Hemşire mütemadiyen arıyordu bir aralık. İsmi nasıldı ki diye tekrar sordu. Steiner, Marie Steiner derken Steiner'in boğazı kuruyuvermişti. Gözleri ölüm kararı bekliyormuşçasına bu şirin ve bebek gibi hemşireye dikmişti. Karşısındaki bu güzel ağızdan çıkacak cevabı biliyordu. Ölmüş. Hemşire Marie Steiner dedi. İkinci sınıfta yatıyor. 5. katta 505 numara. Ziyaret saati 3'ten 6'ya kadar. 505 numara. Çok teşekkür ederim hemşire. Rica ederim bayım. Steiner hala bekliyordu. Hemşire vınlayan telefonu uzanmıştı. Bir şey daha mı soracaktınız bayım? Steiner acaba hala yaşıyor mu diye sordu. Hemşire telefonu bıraktı. Güç anlaşılan teneke gibi bir ses söylenip duruyordu hala. Sanki telefon bir alet değil de bir hayvandı. Hemşire önündeki deftere bakarak elbette bayım dedi. Yoksa adının yanına işaret konurdu. Vukuat daima saati saatinde işlenir. Teşekkür ederim. Steiner hemen yukarıya çıkıp çıkamayacağını sormamak için kendini zorladı. Bu acelesinin sebebini anlamak isteyeceklerinden korkmuştu. Oysa onun hiçbir surette dikkati çekmemesi lazımdı. Bu düşünceyle hastaneden çıktı. Gittikçe daha büyük daireler çizerek hep hastane civarındaki caddelerde hedefsiz, gayesiz dolaştı durdu. Marie yaşıyor diye düşünüyordu. Aman ya Rabbi, karım yaşıyor. Sonra birden ya birisi beni tanırsa diye korkuya kaptırdı kendini. Ziyaret saatini beklemek üzere ücra bir meyhane aradı. Yiyecek bir şeyler ısmarladı fakat bunlar bir türlü boğazından geçmediler. Garson Steiner'e tuhaf tuhaf baktı. Hoşunuza gitmedi mi? Yo, çok güzel fakat daha önce bir bardak kiraz rakısı getirin bana. Yemeği bitirmek için kendini zorladı. Bu işi bitirdikten sonra garsondan gazete ve sigara istedi. Okuyormuş gibi bir tavır takındı. Zaten maksadı da bu idi. Fakat alnı sanki bir duvarla örülmüştü de içeriye hiçbir şeyler geçemiyordu. Şu anda yemek ve bira kokan yarı karanlık bir yerde oturuyor ve ömrünün en müthiş saatlerini yaşıyordu. Tam bu saatlerde Marie'nin ölmekte olduğunu hayal ediyor, karısının ümitsiz ümitsiz kendisine seslendiğini işitiyor. Kadının ecel terleri döken yüzünü görüyor ve kurşun kadar hareketsiz bir halde sandalyesinde oturuyordu. Gözlerinin önünde gazeteler hışırdıyor ve Steiner inlememek için oturduğu yerden sıçrayıp hastaneye koşmamak için dişlerini sıkıyordu. Saatini tıkır tıkır işleyen yelkovanı, Steiner'in hayatını hareketsizleştiren ve ağırlığından dolayı da onu boğacakmış gibi olan mukadderatının kolu idi sanki. Steiner nihayet gazeteyi bıraktı ve doğruldu. Tezgaha yaslanmış olan garson dişlerini karıştırıyordu. Müşterinin kalktığını görünce davrandı ve hesap mı diye sordu. Steiner hayır dedi. Bir kiraz rakısı daha. Garson hay hay dedi ve doldurdu. Siz de bir tane içer misiniz? İçeriz ya. Garson bir bardak daha doldurdu ve iki parmağı arasında tutup kaldırdı. Sıhhate. Steiner evet dedi, sıhhate. Bardaklarını boşaltıp masaya bıraktılar. Steiner bilardo oynar mısınız diye sordu. Garson salonun ortasında duran koyu yeşil örtülü masaya baktı. Azıcık. Bir parti yapalım mı? Neden olmasın? İyi oynar mısınız? Epeydir oynamadım. İsterseniz bir tecrübe partisi yapalım. Kabul. Sopalara tebeşir sürdüler ve bir iki vuruş yaptılar. Sonra bir parti yaptılar ve Steiner kazandı. Garson, benden daha iyi oynuyorsunuz dedi. Bana 10 sayı avans vermelisiniz. Âlâ. Steiner bu partiyi kazanacak olursam her şey düzelecek diye düşündü. Karım yaşıyor, onu görüyorum ve belki de iyileşecek. Steiner bütün dikkatini toplayarak oynadı ve kazandı. Bu defa size 20 sayı avans vereceğim dedi. Vereceği bu 20 sayı avans Steiner için hayat, sıhhat ve kurtuluşa bedeldi. Bu beyaz toplar ve bu ıstakalar Steiner'in kader anahtarlarının şakırtısını hatırlatıyordu. Garson iyi bir oyun çıkararak 12 sayı yapıp neticeye yaklaştı. Fakat tam son vuruşta 1 santim yüzünden kaybetti. Steiner kendininkini alıp başladı. Gözlerinin önünde bir şeyler uçuşuyordu ve birkaç defa durup dinlenmek zorunda kaldı. Fakat hiçbir yanlışsız oynayarak oyunu bitirdi. Garson öven bir tavırla iyi oynadın dedi. Steiner minnetle bir baş işareti yaptı ve saate baktı. 3'ü geçiyordu. Acele acele parayı verdi ve çıkıp gitti. Steiner linolyum döşeli basamakları tırmandı. Yüksek dev gibi ve çılgınca uğultudan başka bir şey duyulmuyordu. Bir türlü sonu gelmeyen koridor mütemadiyen kıvrımlar yapıyor ve birdenbire beyaz bir kapı meydana çıkıp Steiner'in önünde sessizce yükseliveriyor. 505. Steiner kapıyı vurdu. Cevap veren olmadı. Bir daha vurdu. Şu anda bile bazı şeylerin olabileceğine dair müthiş bir korku uyandırmak ister gibi bir çaba gösteriyordu. Kapıyı açtı. İkindi güneşi altında önünde uzanan bu küçük oda bir başka dünyanın barış ve sükun odası gibiydi. Kıyametleri koparan ve ileri saldıran zaman, ensiz yatağında yatıp Steiner'e bakan bu sonsuz sükun timsali üzerinde hiçbir tesir yapmamıştı. Steiner sendeledi ve şapkasını düşürdü. Eğilip şapkayı kaldırmak istedi fakat tam eğilirken sırtına bir darbe indirilmiş gibi yere kapanıverdi. Ve ne yaptığını bilmeden yatağın yanına diz çöktü. Memlekete dönmenin ruhunda uyandırdığı derin sarsıntının tesiri ile sessizce boşandı. Kadının gözleri uzun müddet büyük bir sükunla ona baktılar. Sonra yavaş yavaş huzursuzlaştılar. Alnı kırışmaya ve dudakları kıpırdanmaya başladı. Sonra bu bakışlarda bir korku gölgesi uçuştu. Yorganın üstünde hiç kımıldamadan duran el, gözlerin gördüğü bu şeylere temas etmek ve doğruluğuna emniyet getirmek ister gibi kalktı. Kadın başını doğrultmaya çalıştı. Bakışları yüzüne temas edecek kadar yaklaşmış olan Steiner'in yüzünde dolaştılar. Steiner, telaşlanma Marie benim dedi. Ben geldim. Kadın Joseph diye fısıldadı. Steiner'in başı önüne düşüverdi. Gözünden yaşlar boşanıyordu. Dudaklarını ısırıyor ve hıçkırıyordu. Benim Marie benim. Sana döndüm. Kadın seni ele geçirecek olurlarsa diye fısıldadı. Beni bulamazlar. Beni bulmalarına imkan yok. Burada kalabileceğim. Senin yanında kalacağım. Joseph, vücuduma dokun. Karşındaki adamın sen olduğunu anlayayım. Çünkü şimdiye kadar seni hep böyle karşımda görürdüm. Steiner bu mavi damarlı ve kuş kadar hafif eli tuttu. tuttu ve öptü. Sonra da kadının üzerine eğildi ve dudaklarını kadının yorgun ve epeydir açık duran dudaklarına yapıştırdı. Tekrar doğrulduğu zaman kadının gözleri yaş içindeydi. Yüzünü tatlı tatlı salladı ve yaşlar yağmur damlaları gibi aşağı döküldüler. Senin gelemeyeceğini biliyordum fakat buna rağmen daima seni bekledim. Şimdi senin yanında kalıyorum artık. Kadın Steiner'i geri itmek istedi. Burada kalamazsın ki. Gitmen lazım. Buralarda olup bitenleri sen bilmiyorsun. Hemen gitmelisin. Haydi Joseph, git. Hayır, hiçbir tehlike yok. Tehlike var Joseph. Ben senden daha iyi bu işleri bilirim. Seni gördüm ya, bana bu kadarı da yeter. Fakat şimdi git. Ben hem artık çok yaşamayacağım ki, yalnız başıma da ölebilirim. Senin yanında kalabilecek şekilde hareket ettim Marie. Yakında çıkacak bir umumi aftan ben de istifade ediyorum. Kadın söylenenlere inanmamış gözlerle kocasına baktı. Steiner, doğru söylüyorum dedi. Yemin ederim ki söylediklerim yalan değildir Marie. Fakat buraya geldiğimi kimsenin bilmemesi daha iyi. Lakin öğrenirlerse de korkmaya hiç lüzum yok. Ben bir şey söylemem Joseph. Bu ana kadar da hiçbir şey söylemedim zaten. Steiner, bunu bilirim Marie. Derken alnının arkasından bir ateş bastı. Benden boşanmadın değil mi? Hayır. Bu nasıl elimden gelirdi? Bu yüzden bana darılma Joseph. Bunu senin için istemiştim. Benim yüzümden başının derde girmemesi için. Güçlük çekmedim Joseph. Yardım da gördüm, hatta bu oda için bile. Yalnız odada yatmak elbette daha iyiydi. Yalnız olunca hep seni düşünebiliyordum. Steiner karısına baktı. Yüzü erimiş, kemikler ileri fırlamış, deri bal mumu rengini almış ve yer yer morarmıştı. Boynu kopacak kadar incelmişti. Çökmüş omuzlarından göğüs kemikleri fırlıyordu. Hatta gözlerim bile feri kaçmıştı. Sadece sönüp giden bu vücut üzerinde muzaffer olmak istercesine geçmişin bütün kuvvetini toplamışa benzeyen saçlar ışıldıyor ve parıldıyordu. Saçlar keten örtünün altında hemen de hiç kımıldanmadan duran şu çocuğumsu vücuda karşı açılmış ateşli bir protesto, altın sarısı ve kırmızı renklerden yapılmış bir zafer sembolü gibi bu ikindi güneşin altında durmaktadırlar. Bu sıra kapı açıldı ve içeriye bir hemşire girdi. Steiner ayağa kalktı. Hemşire süte benzer bir mayi ile dolu şişeyi masaya bıraktı ve aceleci gözleriyle Steiner'i tetkik ederken "Misafiriniz mi var?" dedi. Hasta kadın başını kımıldattı ve "Breslau'dan geliyor." dedi. "Demek bu kadar uzak yerden. İyi, hiç olmazsa biraz vakit geçirirsiniz." Dereceyi çıkarırken hemşirenin mavi gözleri tekrar aceleyle Steiner'in üzerinde dolaştılar. Steiner, "Ateşi var mı?" diye sordu. Hemşire nezaketle, "Yok canım." karşılığını verdi. "Günlerden beri ateşi yok." Hemşire dereceyi koyup gitti. Steiner yatağın yanına bir sandalye çekti ve Marie'nin karşısına oturdu. Kadının ellerini elleri içine aldı ve sorduğu şeyin manasızlığını kendi de bildiği halde "Buraya geldiğime seviniyor musun?" dedi. Marie yüzünün herhangi bir çizgisini değiştirmeden "Dünyada daha güzel ne olabilir ki?" dedi. Birbirlerine bakıştılar ve sustular. Söyleyecek çok az şey vardı. Zira beraber bulunmaları başlı başına her şeye bedeldi. Birbirlerine bakıyordular ve başka hiçbir şey gözlerine görünmüyordu. Birbirlerinin içinde kaybolmuştular. Kendi kendilerine tekrar dönmüşlerdi. Artık hayatta ne gelecek ne de geçmiş vardı. Sadece yaşanılan an vardı. Sadece rahatlık, sessizlik ve sükut vardı. Hemşire bir daha yanlarına geldi ve yatağın başucundaki tabelaya derecesini yazdı. İkisi de bunu hemen hemen fark etmediler. Hala birbirlerine bakışıyordular. Güneş ileri doğru yavaş yavaş kaydı. Bir akşam yangını gibi alev alev tutuşan güzel saçlardan istemeye istemeye ayrıldı ve ışık vücutlu yumuşak bir kedi gibi yastığa çöktü. Daha sonra yine istemeye istemeye karşı duvara geçti ve yukarıya doğru tırmandı. İkisi de hala birbirlerine bakıyordular. Mavi renkli ayaklarıyla gelen grup odayı doldurmuştu. Onlar hala birbirlerine bakışmakta ve birbirlerinden ayrılmamaktaydılar. Bu hal odanın köşesinden fırlayan gölgelerin kanatları, bu bembeyaz, bu bir tanecik yüzünü örtünceye kadar sürdü. Kapı tekrar açıldı ve ışık dalgası içinde hekim ve arkasından da hemşire içeri girdiler. Hemşire, "Artık gitme zamanı geldi," dedi. "Peki," diyerek Steiner doğruldu ve yatağın üzerine eğilerek, "Yarın tekrar geleceğim Marie," dedi. Kadın, oyundan yorgun düşen, yarı uykulu ve yarı rüya gören bir çocuğa benziyordu. "Peki," dedi. Steiner, bu cevabın kendisine mi yoksa kadının rüyasında gördüğü insana mı verildiğini anlayamamıştı. "Peki Steiner, yarın yine gel." Steiner dışarıda hekimi bekledi ve kadının bu vaziyetinin daha ne kadar süreceğini sordu. Hekim onu süzdükten sonra, "3, pek pek de 4 gün," dedi. "Bu kadar müddet dayanabilmiş olması da bir mucizedir." Steiner, "Teşekkür ederim," dedi ve merdivenleri indi. Büyük kapının önünde durdu. Önünde uzanıp giden şehri birdenbire gördü. Dönüşünün ilk anlarında bütün bu gördüklerinin sahi olduğuna inanamamıştı. Fakat şu anda önünde uzanan her şey artık vazıh ve gerçekti. Steiner caddeleri, evleri ve her köşe bucakta, her evin kapısında ve bütün yüzlerde pusu kurmuş olan sessiz ve görünmez tehlikeyi görüyordu. Elinden pek fazla bir şey gelemeyeceğini de biliyordu. Balta girmemiş ormandaki vahşi hayvanın su başında yakalanması gibi onu da burada şu anda arkasında yükselen bu beyaz taş binada yakalayacaklardı. Fakat aynı zamanda da buraya tekrar gelebilmek için kendisini iyi sakınması lazım geldiğinin de farkındaydı. Bir an acaba dostlarımdan birini görsem mi diye düşündü. Ama yine de orta sınıf bir otelde karar kıldı. İlk gün için böyle hareket etmek en ihtiyatlısı olacaktı. Kern, La Santé hapishanesinin bir hücresinde oturmuş, Avusturyalı Leopold Brock ve Westphal Limonke ile kese kağıdı yapıştırıyordu. Bir müddet sonra Leopold, "Çocuklar," dedi, "manda gibi bir iştahım var. Eğer ceza görmeyeceğimi bilseydim, şu çirişi tıkınmak isterdim." Kern, "10 dakika daha bekle," karşılığını verdi. "Akşam yemeği gelecek. Ne faydası var? Sonra büsbütün açlaşacağım." Leopold bir kese kağıdını şişirip patlattı. Böyle felaket zamanlarında insanın bir midesi olması ne sefalet. Eğer şu anda bir bacak veya göğüs tarafından bir et parçası aklıma getirecek olsaydı muhakkak bütün buraları alt üst ederdim. Monke başını kaldırarak, "Ben daha ziyade büyük ve kanlı bir biftek düşünüyorum," diye fikrini izah etti. Yanında soğan ve patates kızartması, bir de buz gibi bira. Leopold, "Yeter," diye inledi. "Bırak da başka şeyler düşünelim. Bana kalırsa çiçekleri." "Ne diye başka şeyler değil de çiçekleri?" "Güzel bir şeyleri düşünmüş olmak için. Anlamıyor musun? Biraz oyalanmak için. Çiçekler beni oyalamaz ki." Leopold, bütün düşüncesini yoğunlaştırmaya çalışarak, "Bir defa bir gül tarhı görmüştüm," dedi. "Geçen yazdı." Ullanza hapishanesinin önünde akşam güneşi vardı ve henüz tahliye edilmiştik. Kırmızı kırmızı güllerdi. Öyle kırmızı idiler ki. Tıpkı, evet tıpkı şeye benziyordular, tıpkı. Monke tamamladı. "Tıpkı çiğ bir biftek gibi. Hay Allah müstahakını versin be." Bir anahtar şakırdadı. Monke, "Hak, işte zıkkım geliyor," dedi. Kapı açıldı. Gelen yemek getiren hapishane hademesi değildi. Gardiyandı. "Kern," dedi. Kern doğruldu. "Benimle gelin. Ziyaretçiniz var." Leopold, "Galiba Cumhur Reisi gelmiş," diye bir tahmin yürüttü. "Belki de klasmandır. Onun evrakı muntazam. Yiyecek bir şeyler getirmiş olması kabil." Leopold ateşli ateşli, "Tereyağı olmalı," dedi. "Hem de kocaman bir parça. Ayçiçeği gibi sapsarı bir parça." Monke sırıttı. "Leopold be," dedi. "Şairlikten kurtulamıyorsun vesselam. Şu sırada bile ayçiçekleri hayal ediyorsun." Kern bir darbe yemiş gibi kapının ağzında kala kaldı. Nefesi tutulmuş bir halde, "Ruth," dedi, "buraya nasıl gelebildin? Yoksa ele mi geçtin?" "Hayır, hayır Ludwig." Kern, lakayt bir tavırla köşeye yaslanmış olan gardiyana kaçamak bir nazar fırlattıktan sonra acele acele Ruth'a doğru yürüdü. Almanca olarak, "Allah aşkına Ruth, hemen git," diye fısıldadı. "Olup bitenlerden haberin yok. Her an tevkif edilmekliğin kabil. Bunun manası ise 4 hafta hapis ve tekrarında 6 ay demektir. Haydi çabuk git, çabuk ol." Ruth delikanlıya ürkerek baktı. "4 hafta mı? Burada 4 hafta mı kalacaksın?" Bunun ehemmiyeti yok. Olan oldu bir kere. Fakat sen, haydi çılgınlığı bırakalım. Her an senden vesaik isteyebilirler. Bunu hepsi de sorabilir. İyi ama benim kağıtlarım var. Ne dedin? İkamet tezkerem var, dedim. Ludwig cebinden çıkardığı bir pusulayı Kern'e verdi. Delikanlı kağıdı uzun uzun süzdükten sonra kelimeleri ağır ağır telaffuz ederek, ey Allah'ım, dedi. Demek doğru. Gerçeğin ta kendisi. Bir ölünün dirili vermesi kadar inanılmayacak bir şey. Demek her şeye rağmen bir defa daha işler yolunda gitti. Kim yaptı bu işi? Mültecilere yardım komitesi mi? Evet, komite ve klasman. 39. ayrımın sonu, sayfa 378. Devamı 40. ayrımda.